Kitabın adı Ateşle Oynayan Kız. Yazarı Stieg Larsson. 21. ayrım. Kısım 3. Saçma denklemler. 23 Mart, 2 Nisan. Bir işe yaramayan, anlamsız denklemlere saçmalık denir. Parantez içerisinde A artı B çarpı parantez içerisinde A eksi B eşittir A kare eksi B kare artı 1. 11. bölüm. 23 Mart Çarşamba, 24 Mart Perşembe. Mikael Blomqvist, Svensson'ın kitap taslağındaki bir sayfanın kenarına kırmızı kalemle bir ünlem işareti koyarak daire içine aldığı ve iddialar için kaynak belirtilmesi gerektiği notunu düştü. Paskalya arifesindeki çarşamba akşamıydı. Millennium neredeyse bir hafta sürecek Paskalya tatiline giriyordu. Monica Nilsson ülke dışındaydı. Lottie Karim kocasıyla tatile daha gitmişti. Henry Cortez telefonlara bakmak için birkaç saat beklemiş ama arayan olmadığından Mikael onu da evine göndermişti. Üstelik kendisi bir süre daha yazı işlerinde kalacaktı. Cortez ağzı kulaklarında yeni kız arkadaşına gitmişti. Svensson henüz ortalarda yoktu. Blomqvist yalnız başına oturmuş, kitap taslağıyla boğuşuyordu. Kitap 12 bölüm ve 290 sayfa olacaktı. Svensson 12 bölümün 9'unu tamamlayıp teslim etmişti. Blomqvist her kelimenin üzerinde duruyor, çeşitli notlar yazıp daha açık ifade etmesi için bazı sayfaları geri gönderiyor ya da nasıl formüle etmesi gerektiğine dair önerilerini yazıyordu. Mikael'e göre Svensson iyi bir yazardı. Düzeltmeleri çoğunlukla kenarlara düşülmüş küçük notlardan ibaretti. Onu haşlayacak bir şeyler bulabilmek için epeyce çaba sarf etmesi gerekiyordu. Taslak Mikael'in çalışma masasının üzerine yığılmaya başladığı haftalarda yalnızca bir paragraf üzerinde anlaşmazlığa düşmüşlerdi. Blomqvist bir paragrafın tamamen çıkarılmasını istemiş, Svensson ise dişini tırnağına takıp mücadele ederek bunu engellemişti. Kısacası Millennium çok yakında bomba gibi bir kitabı daha baskıya gönderecekti. Bu kitabın da gazete manşetlerini süsleyeceğinden hiçbir kuşkusu yoktu Mikael'in. Svensson seks pazarının müşterilerini gözlerinin yaşlarına bakmadan öyle bir afişe ediyor, bütün öyküyü öyle güzel toparlıyordu ki sistemin nasıl çürüdüğünü hiç kimse görmezden gelemeyecekti. Bu kısımlar hem yazar hem de düşünür olarak Svensson'ın ne kadar yetenekli olduğunu gösteriyordu. Kitabın iskeleti araştırmalardı. Svensson araştırmalarıyla artık nesli tükenmeye başlayan araştırmacı gazeteciliğin birinci sırasına oturtulmayı hak ediyordu. Onunla birlikte çalışmaya başladığı aylar içinde Blomqvist, Doug Svensson hakkında çok şey öğrenmişti. İpin ucunu bırakmayan titiz bir gazeteciydi. Toplumsal konularla ilgili araştırma yapan birçok gazetecinin tersine ağdalı bir dil kullanıp caka satmaya kalkmıyordu. Kitabı bir şeyleri deşifre etmekten çok bir savaş deklarasyonu gibiydi. Mikael gülümsedi. Kendisinden 15 yaş daha genç olan Svensson ona gençliğini hatırlatmıştı. Bir zamanlar kendisi de beş para etmez ekonomi muhabirlerine karşı aynı coşkuyla savaş açmış ve bu tavrını skandallar yaratan bir kitapla taçlandırmıştı. Bu nedenle bir kısım yazı işleri müdürleri ondan hala nefret ederlerdi. Svensson'un kitabıyla ilgili en büyük sorun ele aldığı konuların hassaslığıydı. Böyle bir kitap su götürmez olmalıydı. Onun yaptığı gibi meydan okuyan bir muhabir, ya kitabının arkasında %100 durabilmeli ya da hiç yayınlatmamalıydı. Svensson iddialarının ancak %98'inin ardında durabilirdi. Çalışmada hala zayıf kalan bir iki kısım vardı. İki iddia yeterince belgelenememişti. Saat 6.30'a geliyordu. Mikael masasının çekmecesini açtı ve bir sigara çıkardı. Berger ofiste sigara içilmesini tamamen yasaklamıştı. Ama şimdi yalnızdı. Bir hafta boyunca da büroya hiç kimse uğramazdı. Kağıtları toplayıp gözden geçirmesi için Erika Berger'in masasına koymadan önce 40 dakika daha çalıştı. Doug Svensson kalan 3 bölümün son halini ertesi sabah göndermeye söz vermişti. Böylece Blomqvist hafta sonu bu kısımların üzerinden geçebilecekti. Paskalya tatili sonrası salı günü Doug, Erika, Mikael ve yazı işleri sekreteri Malin Erickson bir araya gelip kitabın son halini ve Millennium makalelerini gözden geçireceklerdi. Geriye bir tek mizampaj işi kalıyordu. O da sadece Malm'ın baş ağrısıydı. Sonra da kitap baskı için matbaaya gönderilecekti. Blomqvist hala matbaalardan fiyat almamıştı. Ama buna hiç gerek yoktu. İşi Morgongava'daki Halvik's reklama vermeye karar kılmıştı. Venestrom olayıyla ilgili kitap için çok uygun bir fiyat ve birinci sınıf iş çıkarmışlardı. Saate baktı, ikinci sigarasını yakarak kendini ödüllendirdi. Pencere kenarına oturup Götgatan'ı seyretmeye başladı. Dudağının içindeki yarayı diliyle kontrol etti. İyileşmek üzereydi. Salander'ın evinin önünde o pazar sabahı neler olduğunu belki de bininci kez kendi kendine soruyordu. Emin olduğu tek şey Salander'ın yaşadığı ve Stockholm'e döndüğüydü. O günden beri her gün Salander'a ulaşmaya çalışmıştı. Bir yıl önce kullandığı e-posta adresine mesajlar göndermiş ama bir cevap alamamıştı. Lundagatan'da turlar atmış ve artık bu işten yorulmaya başlamıştı. Kapısının üzerinde Salander Wu yazıyordu. İsveç'te Wu soyadlı 230 kişi vardı. Bunlardan 140'ı Stockholm'da yaşıyordu ve hiçbiri de Lundagatan'da oturmuyordu. Lisbeth bir erkek arkadaşıyla birlikte mi yaşıyor yoksa evini Wu soyadlı birine mi kiralamıştı bilmiyordu Blomqvist. Kapıyı çalmış, kimse açmamıştı. Sonunda masasına gitti ve eski usul bir mektup yazdı. Merhaba Sally. Bir yıl önce ne oldu bilmiyorum ama şu benim kahrolası man kafam bile artık benimle bütün ilişkilerini kestiğini anlıyor. Kiminle görüşeceğin sana kalmış. Bu konuda dırdır etmek istemiyorum. Ama bilmelisin ki benim açımdan bir şey yok. Arkadaşlığını özlüyorum. Seninle bir fincan kahve içmeyi çok isterim. Nasıl bir belaya bulaştın bilmiyorum. Ama Lundagatan'daki şamata beni çok kaygılandırdı. Eğer yapabileceğin bir şey varsa istediğin saatte beni arayabilirsin. Biliyorsun sana borcum var. Ayrıca çantan bende. Ne zaman istersen sadece haber ver. Beni bir daha görmek istemiyorsan bari bir adres ver de göndereyim. İstemediğini bu kadar açık ifade ettiğin için seni arayarak rahatsız etmeyeceğim. Mikael. Tabii ki hiç cevap alamadı. Lundagatan'daki saldırıdan sonra eve döndüğünde çantayı açmış, içindekileri mutfak masası üzerine boşaltmıştı. Bir cüzdan, içinde 600 kron, 200 dolar, kimlik, aylık ulaşım abonman kartı, açık bir paket Marlboro Light, 3 çakmak, 1 kutu boğaz pastili, 1 paket kağıt mendil, diş fırçası, diş macunu, yan cepte 3 tampon, 1 paket açılmamış prezervatif. Üstündeki etikete göre Londra Gatwick Havaalanı'ndan alınmış. A5 formatında iplik dikişli, siyah, sert kapaklı bir defter. 5 tükenmez kalem, 1 kutu göz yaşartıcı gaz, içinde makyaj malzemeleri olan küçük bir torba, kulaklıklı FM radyo, pili yok, cumartesi gününün Aftonbladet gazetesi. En etkileyicisi de kolay erişilsin diye çantanın dış gözüne konulmuş bir çekiç. Herhalde saldırı çok ani geliştiğinden Lisbeth çekici de göz yaşartıcı gazı da kullanmaya fırsat bulamamıştı. Muşta gibi kullandığı anahtar demetinde hala kan vardı. Çantadaki 6 anahtardan 3'ü tipik apartman anahtarlarıydı. Dış kapı, iç kapı ve hırsız kilidi anahtarı. Bunların hiçbiri Lundagatan'daki apartmanının kapısına uymuyordu. Blomqvist defteri açtı ve her sayfasını kontrol etti. Muntazam yazı stilini hemen tanıdı. Bir genç kızın gizli günlüğü olmadığı hemen anlaşılıyordu. Defterin üçte biri matematik karalamalarıyla doluydu. İlk sayfanın en başında Mikael'in bile bildiği bir denklem vardı. X küp artı Y küp eşittir Z küp. Blomqvist'in matematikle arası hep iyi olmuştu. Lisede en yüksek notu matematikten alırdı. İyi bir matematikçi sayılmazdı ama ders kitaplarında matematikle ilgili ne varsa öğrenmişti. Yine de Salinger'ın defterindeki karalamalar anlayabileceği türden şeyler değildi. Bir denklem iki sayfa sürmüş, sonunda üstü çizilip değiştirilmişti. Bunlar gerçek matematik denklemleri miydi, onu bile anlayamamıştı Mikael. Ama Salinger'ın tuhaf özelliklerini bildiği için bu denklemlerin gerçekliğinden ve ezoterik anlamlar içerdiğinden emindi. Uzun süre sayfaları karıştırdı. Denklemler onun için Çince yazılmış bir kitap ne kadar anlaşılırsa o kadar anlaşılırdı. Yine de Salinger'ın neyle uğraştığını çıkartabilmişti. X küp artı y küp eşittir z küp. Salinger kendini Mikael'in bile adını duyduğu bir klasiğe, Fermat denkleminin gizine kaptırmıştı. Derin bir iş çekti. Defterin son sayfasında matematikle hiçbir ilgisi olmayan kısa şifreli notlar vardı. Ama yine de matematik formüllerine benziyorlardı. Sarışın artı mage eşittir neb. Altları çizilerek daire içine alınan bu not, Blomqvist'e bir şey söylemiyordu. Sayfanın alt kısmında Eskiz Tuna, Auto Expert yazısıyla bir telefon numarası görülüyordu. Mikael bu notları çözmeye çalışmadı. Lisbeth bir şeyler düşünürken öylesine karalamış olabilirdi. Blomqvist sigarasını söndürüp izmaritini ceketinin cebine koydu. Yazı işleri bürosunun alarmını kurduktan sonra dışarı çıktı. Sulusen'e yürüyerek bir Yupi semti stakete giden otobüse bindi. 42. yaş gününü kutlayan kız kardeşi Annika onu yemeğe davet etmişti. Berker uzun Paskalya tatiline gergin bir ruh haliyle Salzgöbaden buharlı vapur iskelesine kadar 3 kilometre koşarak başladı. Son aylarda spor salonundaki saatlerini tembellikle geçirmişti. Kendini formsuz hissediyordu. Eve yürüyerek döndü. Kocası modern müzede konferans vermeye gitmişti. Eve dönmesi akşamın 8'ini bulurdu. Eve gelme saati yaklaştığında iyi bir şarap açıp saunayı hazırlayarak onu baştan çıkarmaya karar verdi. Hiç değilse böylece kafasını meşgul eden sorunlardan kurtulurdu. Bir hafta önce İsveç'in en büyük medya şirketinin CEO'su ile öğle yemeği yemişti. Adam bir salata eşliğinde sesini büyük bir ciddiyet katarak Berger'e şirketin çıkarttığı en önemli gazetenin başına geçmesini önermişti. Yönetim kurulu birçok isim üzerine tartıştı. En sonunda senin gazete için büyük bir kazanç olacağın konusunda fikir birliğine varıldı. Bizim aradığımız sensin. İş teklifini izleyen maaş teklifinin yanında Berger'in Millennium'dan aldığı para cep harçlığı kalırdı. Bulutsuz gökyüzünde şimşek gibi gelen bu teklif karşısında Berger'in dili tutulmuştu. Neden ben? Adam bir süre sözü ağzında geveledikten sonra daha açık konuşmaya başlamıştı. Berger'in iyi bir ünü vardı. Saygı duyulan, kendini ispatlamış, yetenekli bir genel yayın yönetmeniydi. 2 yıl önce Millennium'u battığı çukurdan çekip çıkarması çok etkileyiciydi. Ayrıca o büyük ejderhanın da yeniden canlandırılması gerekirdi. Zamanı ayak uyduramayan gazete yerinde saymaya başlamıştı. Özellikle genç okuyucularını kaybediyor, tirajları gittikçe daha çok düşüyordu. Berger, sözünü esirgemeyen, üslubu keskin bir gazeteci diye biliniyordu. Dişli bir kadındı. Bir kadını, özellikle de feminist bir kadını, İsveç'in en ataerkil, geleneksel değerler konusunda en tutucu gazetesinin başına getirmek cüretkar bir meydan okumaydı. Bu konuda herkes hemfikirdi. Yani neredeyse herkes. Çekimser kalanlar da vardı. Fakat ben gazetenin temel politik görüşlerini bile paylaşmıyorum. Kim takar? Üstelik gazetenin tanınmış muhaliflerinden de değilsin. Patron olacaksın. Aparatçık değil, başyazı ise kendiliğinden akar gider. CEO açıkça söylemedi ama ayrıca bunun sınıfsal bir seçim olduğu belliydi. Berger onların onayladığı bir çevreden geliyordu. Berger bu tekliften etkilendiğini ancak hemen cevap veremeyeceğini söylemişti. Enine boyuna düşünecek, cevabını en kısa zamanda bildirecekti. CEO eğer tereddüdünün sebebi maaş ise daha yüksek bir rakam için pazarlık edebileceğini söylemişti. Ayrıca ileride onu tatlı bir azil anlaşması bekliyordu. Artık emekliliğini düşünmeye başlaman gerek. Yakında 45'ine basacaktı. Çıraklık dönemini geçirmişti. Milenyumu toparlamış, genel yayın yönetmenliğini hak etmişti. Telefonu eline alıp kendisine yapılan teklife evet ya da hayır diyeceği gün acımasızca yaklaşıyordu ve o henüz ne cevap vereceğini bilmiyordu. Geçen hafta bu konuyu Mikael Blomqvist'le tartışmayı düşünmüş ama bir türlü cesaret edememişti. Blomqvist'ten bir şeyler sakladığı için de ayrıca suçluluk duyuyordu. Teklifi kabul etmenin bazı olumsuz yönleri olduğu ortadaydı. Evet, Blomqvist'te iş ortaklığının bitmesi anlamına gelirdi. Blomqvist'te ne kadar cazip bir teklif sunulsa bile Svenska Morgan Posten'de çalışmayı kabul etmezdi. Paraya ihtiyacı yoktu. Makale yazarak hem oyalanıyor hem de yeterince para kazanıyordu. Berger, Millennium'un genel yayın yönetmenliğinden memnundu. Bu ünvan ona gazetecilerin dünyasında neredeyse hak etmediği kadar iyi bir yer açmıştı. Onun işi yayıncılıktı. Hiç muhabirlik yapmamış, yapmayı da düşünmemişti. Kendini vasat bir yazar olarak görürdü. Diğer yandan radyo ve televizyonda birinci sınıf iş çıkarırdı. Ayrıca çok parlak bir yayın yönetmeniydi. Yayın işinden çok zevk alırdı. Zaten Millennium'un genel yayın yönetmenliğini üstlenmesinin nedeni de buydu. Yine de teklif baştan çıkarıcıydı. Parası değil ama işin kendisi çok cazipti. İsveç basın dünyasının ağır toplarının arasına karışacaktı. CEO'nun dediği gibi böylesi fırsat bir daha eline geçmezdi. Grand Hotel'in önünden geçerken şaşırarak bu teklifi geri çeviremeyeceğini hissetti. Aynı anda Mikael Blomqvist de bu haberi vermek gerektiği düşüncesiyle ürperdi. Giannini ailesinin evi her davette olduğu gibi neşeli bir karmaşa içindeydi. Annika'nın Monica isminde biri 13, diğeri de Jenny isminde 10 yaşında iki çocuğu vardı. Kocası Enrico Giannini uluslararası bir biyoteknoloji firmasının İskandinavya sorumlusuydu. İlk evliliğinden olan 16 yaşındaki oğlu Antonio da evdeydi. Enrico'nun annesi Antonia, erkek kardeşi Pietro, baldızı Eva Lotta ile çocukları Peter ile Nicola'nın yanı sıra aynı mahallede oturan Enrico'nun kız kardeşi Marcella ve 4 çocuğu da gelmişlerdi. Tabii Giannini sülalesinin bir çeşit zırdeli muamelesi yaptığı Enrico'nun teyzesi Angelina da yeni erkek arkadaşıyla birlikte davet edilmişti. Bu kargaşadan yemek masası da payına düşeni almıştı. Her taraftan İsveççe ve İtalyanca hararetli konuşmalar yükseliyordu. Üstüne üstlük Angelina'nın Mikael'in niçin hala bekar gezdiğini sorgulayıp, tanıdıklarının bekar kızlarını birer birer saymaya başlamasıyla konuşmalar daha da hararetlenmiş, hatta sıkıcı olmaya bile başlamıştı. Sabrı taşan Mikael, evlenmekten memnuniyet duyacağını ama maalesef sevgilisinin zaten evli olduğunu söylemişti. Bu cevap karşısında Angelina bile bir süre susmuştu. Saat 7.30'da Blomqvist'in cep telefonu çaldı. Oysa Blomqvist telefonunu kapadığını sanıyordu. Holde üst üste asılmış ceketler arasından kendi ceketini bulup cebinden telefonu alması epey uzun sürdü. Neyse ki son anda cevap verebildi. Doug Svensson'dı. Rahatsız ediyor muyum? Yok, sayılmaz. Kız kardeşimdeyim. Kocası ve bir alay akrabası ile birlikte yemek yiyoruz. Bir şey mi vardı? İki şey. Christer Malm'a ulaşmaya çalıştım ama cevap vermiyor. Bir arkadaşıyla tiyatroya gidecekti. Tüh be, onunla yarın sabah ofiste buluşmaya söz vermiştim. Kitaba konacak resim ve grafikleri götürecektim. Tatilde gözden geçirecekti. Mia birden Paskalya tatilinde Dalarna'ya gidelim diye tutturdu. Ailesine tezini gösterecekmiş. Yarın sabah erkenden yola çıkacağız. İyi. Resimler elektronik ortamda değil ki. E-posta adresine göndereyim. Acaba bu akşam sana kuryeyle göndersem? Olur ama ben şimdi Lannerstad'dayım. Bir süre daha burada kalırım. Enskede bana fazla uzak değil. Size uğrayıp resimleri alabilirim. 11'de gelsem size geç mi olur? Yoo, daha o saat uyumayız. Bir şey daha var. Bu pek hoşuna gitmeyecek. Söyle. Sanırım bir yerde hata yaptım. Kitap baskıya girmeden kontrol etsem iyi olacak. Peki nedir? Zala bizim okuduğumuz gibi S ile değil Z ile okunuyor. Zala da kim? Hani Doğu Avrupalı, büyük ihtimalle Polonyalı denilen gangster tip. Bir hafta önce gönderdiğim e-postada bahsetmiştim. Ha, şu herkesin adını duyunca altına ettiği adam. Özür dilerim, unutmuşum. Birkaç gün önce ona yine ayağım takıldı. Sanırım İsveç'te. 7. bölümdeki seks müşterileri listesine onu da eklemeliyiz. Dak, baskıya 3 hafta kala yeni belge bulmaya çalışma. Biliyorum ama bu bir çeşit köşe taşı. Zala'dan bahsedildiğini duyan bir polisle konuştum. Bence onun için birkaç gün kaybetmeye değer. Neden o? Zaten kitabında yeterince soysuz var. Bu özel bir soysuza benziyor. Hiç kimse gerçek kimliğini bilmiyor. İçimde bir his onu araştırmaya değeceğini söylüyor. Hisleri küçümsememek gerek, dedi Blomqvist. Ama işin doğrusu baskı tarihini erteleyemeyiz. Matbaa ayarlandı. Kitap Millennium'la aynı zamanda yayımlanmalı. Biliyorum, dedi Svensson mahzun bir sesle. Gelmeden ararım, dedi Blomqvist. Mia Bergman yeni yaptığı kahveyi termosa doldururken kapı zili çaldı. 21. ayrımın sonu. Sayfa 223. Devamı 22. ayrımda.